Ayrım 32.
Yoksa nar vermiyorlar mı? Narlar çok mu yaşlı? Yok ana, yok, yaşlı değil. Daha nar zamanı değildi ondan. Sonbahara. Bu kocaman ağaçların narı hiç pembe olmaz mı? Nasıl aldın? Yerlilere parasız vermiyorlarmış da. Poyraz reis alıverdi bana. O kadar çok mu parası var onun? Çok, çok. Altın madalyası var. O kadar çok harp etmiş ki Mustafa Kemal Paşa vermiş ona. Bir de boynunda koskocaman bir altın muskası var. Onu da Mustafa Kemal Paşa vermiş. Çok da para vermiş. Neden aldı bu evi sana? Komşu olalım diye. Beni çok seviyor da. Ana ayağa kalktı, oğlunun karşısına geçti. Gözlerini ona dikti. Bir süre tepeden tırnağa süzdü kaptanını, oğlunu hayranlıkla. Kim sevmez ki benim oğlumu, diye övündü. O karınca adası çok yeşil, çok ot, çok ağaç, çok bağ, çok şeftali, çok badem, çok zeytin ağacı da var orada. Sana 5 tane kırmızı, 3 tane de mavi keçi alacağım. Kaba adaya gidip sana Hızır'ın keçilerinden 3'ünü de yakalayacağım. 3'ü dişi, 1'i teki. İstemem, diye sapsarı kesilerek bağırdı ana. Kesmeyeceğiz ki onları ana. İstemem, o keçilere dokunulmaz. O keçilerin sütünü içenler 100 yıl yaşarlarmış. İstemem. Öyle olsun ana. Kırmızı keçiler sana yeter. 3 de kara keçi. Kara keçilerin sütleri şifalıdır. Şifalıdır. Ana ayağa fırladı. O yumuşacık, adı gibi melek kadın ortada dimdik durdu. Heyecandan soluğu taşmış, göğsü inip inip kalkıyor, büyük memeleri hopluyordu. Haydi kalk, evi hemen toplayalım. Nereye ana? Evimiz Karınca Adası'nda değil mi? Orada. Önünde de 3 koskocaman pembe narlar veren 3 ağaç yok mu? Var. Öyleyse ne duruyorsun? Yarın sabah erkenden yola çıkmalı. Evimize tez tez ulaşmalıyız. Haydi kalk. Durmanın zamanı mı? Ana bak. Haydi kalk diyorum sana, kalk. Ana bak, sana ne diyeceğim? Diyeceğin senin olsun. Haydi kalk. Yarın sabah gün ışımadan evimizde olmalıyız. Kalk, kalk oğlum, kalk. Kalk kara gözlüm. Kalk yiğidim, kalk. Durmanın sırası değil. Ana bak sana ne diyeceğim. De bakalım ne diyeceksen. Ana biliyor musun bu ev kimin? Bana ne, kimin olursa olsun. Sen satın almadın mı? Mustafa Kemal Paşa'nın madalyalısı, altın muskalısı sana bu evi vermedi mi? Verdi. Öyleyse daha ne söyleyeceksin? Bu ev Keti Sotiri'nin evi. Ana bir an durdu. Başını önüne eğdi, düşündü. Biraz sonra başını kaldırdığında kaptan anasının yüzünün allak bullak olduğunu gördü. Yüz hemencecik de değişti. Güzel Keti'nin evi öyle mi? Bunu sorarken yüzü açıldı. Gözlerinin içi güldü. Her yanından mutluluklar fışkırdı gibi geldi kaptana. Güzel Keti'nin evi. İyi ya, çok güzel ya. Güzel Keti'nin evinde oturacağım ya. Ne var bunda? Kaptan kıvrandı. Bir şeyler söyleyecek olduğu vazgeçti. Anası sevinç, bir mutluluk yeli gibi esiyordu. Hani düşündüm ki... Ne düşündün bakalım? Şimdi mutluluk yeli durmuş, yerinde keskin, dimdik bir kaya kalmıştı. Hani düşündüm ki bir uğursuzluk olmasın. Neden uğursuzluk olacakmış? Onları sürdüler ya, 1000 yıllık topraklarından kopardılar ya. Bize ne bundan? Hani güzel Keti'nin kocası da dini bir uğruna şehit düştü ya. Şehit mi düştü? Şehit düştü. İstanbul'u Ruslar alıyordu ya. Ruslar gelmiş İstanbul'un kapılarına dayanmıştı ya. İstanbul'a girmeden yolun üstünde 40 gözlü bir köprü vardı ya. İşte mülazım Eliya Efendi bölüğünü aldı, köprünün üstünü pusuya yattı. Mitral yüzünün başında pusuya yattı. Düşman ölümün üstünden geçmeden bu köprüden, İstanbul'dan yana geçemez dedi. 3 gün 3 gece köprünün üstünde bir adım gerilemeden düşmanla çarpıştı. Düşman kıyamet kalabalıktı. Köprüyü tutanların hepsi öldürüldü. Düşman da ancak ondan sonra onların ölülerini çiğneyerek İstanbul'dan yana geçebildi. Daha o köprünün üstünden sabahlara kadar ışıklar gidip geliyor, dolaşıp duruyormuş. Şimdi Eliya Efendi, güzel Keti'nin kocası, ermiş bir şehit değil mi? Değil. Neden değilmiş? İşte ondan değil. Şehit düşmese Eliya Efendi o köprünün, hem de 40 gözlü uzun köprünün üstüne sabaha kadar ışık yağar mı? Yağar. Bir şehidin evinde oturmak uğursuzluk getirmez mi? Getirmez. Dini bir uğruna... Hah, dini bir uğrunaymış. Tuzlayım da kokma sen Kadri Kaptan. Benim güzel oğlum, kaptanım, o şehitmiş. Müslüman olmayan şehit olabilir mi? Olur ana, olur. İşte Eliya Efendi. O şehit olmadı da o köprünün üstünde sabaha kadar dolaşan ışıklar ne? Kim gördü? Kim söyledi sana? Herkes biliyor. Şehit diye kilisede dualar okudular. Mumlar yaktılar onun için. Sus! Diye bağırdı Melek Hanım. Sus! Dinsiz imansız adam. Onlar kilisede kedilerine bile mum yakıyorlar. Kızma, öfkelenme ana. Hani dedim ki? Tövbe, tövbe et. Dinden, imandan çıktın. Tövbe et. Tövbe ana, tövbe. Hani diyorum ki? Bu evi satarız. Pahalılandığında da çok paraya. O parayla da ben. Balık tut. Balık tut. Kılıç balığı. Daha çok para kazanırsın. Ben de adada otururum. İki katlı evde. Has bahçenin ortasında. Bu kümes gibi evden de kurtulurum. Bahçede de al çiçekli 3 tane nar ağacı. Hepsi de yan yana çiçeğe durmuşlar. Denizin ortasında kıpkırmızı ya. Ana, ya portakal bahçemiz? Her bir ağacı kendi elimle dikmedim mi? Her birisini bebeler gibi ninni söyleyerek büyütmedin mi? Adadaki evimizin bahçesine de dikersin. Bu bahçeyi de, bu kümesi de satarsın. Kimse almaz ki burasını. Millette para yok ki. Sen de milletin parası olduğunda satarsın. Ana, sen orada deli olursun. Kim yok, kimsecik yok. Dört bir yan deniz. Avuç içi kadar bir ada, hapishane gibi. Ha ha diye güldü Melek Hanım. Ha ha ha ha. Sanki burası hapishane değil. Ayağa kalktı. Küçücük kadın öfkeden kocaman olmuş, ak saçları kabarmıştı. Ulan ben yarın sabah erkenden adaya gidiyorum. İstersen gel, istersen gelme. Ben tek başıma otururum güzel evceğimizde. Pembe mayhoş narlarımı da o altın muskalı adama satarım. Yarın sabah erkenden. Sen istersen gel, istersen gelme. Ana, yapma, etme ana. Seni köpek, inatçı köpek. Baban da böyleydi. Senin gibi inatçıydı. Dedim ki ona, Mustafa, kulun kurbanın olayım, askere gitme. Orada seni öldürürler. Şu karşı dağa git. Bizimkiler oraya Kaz Dağı, Rumlar İda derler. Benim babamın köyü de oradadır. Sana iyi bakarlar. Seni orada ballan, kaymaklan beslerler. Savaş bittikten sonra da kim kime dumduma. Ondan sonra askerliğini yapar, evine dönersin. 3 gün 3 gece, 40 gün 40 gece yalvardım da beni dinlemedi. Başını aldı da gitti. Gencecik, fidan gibiydi. Sen 15 yaşında ya vardın ya yoktun. Aklında mı gidişi? Şimdiki gibi gözlerimin önünde. Ne yapsın ana? Gitmese asarlardı onu. Bak bak şu kasaba. Şu köyler hep asker kaçaklarıyla dolu. Astılar mı hiçbirini? Hepsi de zengin oldu. Babam da şehit oldu. Mezarında ışık yanıyor. Ha ha ha ha. Mezarında ışık mı yanıyor? Işık yanıyor ya. Vay oğlum vay. Akılsız oğlum vay. Babanın mezarı yok ki. Yok, biliyorum ana, yok. Kaptan da öfkelenmiş, sesini yükseltmişti. Melek oğlunun böylesine çıkışmasını, sesini bu kadar yükseltişini ilk olaraktan duyuyordu. Şaşırdı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemedi. Şu çocuğa ne olmuştu böyle? Şaşkınlığını üstünden tez attı. Keskin, sert, ağır ağır konuştu. Duydun mu? Hiç duydun mu İsmail Çavuş'u? Duydum, hem de kaç kere. Bir daha duy yavrum. Bir daha da, bir daha da duyarım. Ya benim güzel oğlum, yakışıklı oğlum, akıllı oğlum, inatçı oğlum. İsmail Çavuş ne dedi? Babanın yanındaymış. Biliyorum. Aşağıda denizi baştan sona ateş almış. Deniz yanıyormuş, gemiler yanıyormuş, topraklar yanıyormuş. Yanan denizden de üstlerine top gülleleri yağıyormuş. Biliyorum. Bilmez ol. Baban İsmail Çavuş'un 50 adım ötesinde siperin içindeymiş. Bir top güllesi gelmiş, babangilin siperine düşmüş. Düşer düşmez de göğe bir yalım ırmağı fışkırmış. İsmail Çavuş varmış bakmış ki güllenin açtığı koskocaman çukurda hiçbir şey yok topraktan başka. Ne azıcık bir parça et, ne bir kıymık kemik. O yüreği hep aramış, hiçbir parça bulamamış. Biliyorum ana. Bilmez ol. Baban toz olmuş. Sen hiç tozdan şehit duydun mu? Duymadım ana. İşte baban beni dinleseydi böyle olmazdı. Mezarı, kemiği bile yok. Hava gibi bir şey olmuş baban. İsmail Çavuş böyle demedi mi? Dedi ana. Kulaklarınla duydun ya. Duydum ana. İsmail Çavuş ne diyordu? Diyordu ki ana. Keşke askerden kaçsaydım da bacaklarımı orada bırakıp toprakta böyle sürünmeseydim. Ben ayaklar altında ellerimle yürür sürünürken, onlar bana tepeden bir solucana bakar gibi bakarlarken, keşke ben de toz olsaydım da bu günleri görmeseydim. Ah ah, babam bu kadar inatçı olmasaydı. Kadri kaptan gülerek ayağa kalktı, anasına sarıldı, saçlarından öptü. Babam gibi inatçı olmayacağım ana. Şimdi evi topla. Ben çarşıya gidiyorum, bir iki şey alacağım, hemen dönerim. Anan sana kurban olsun, hayran olsun kaptanım. Allah senin tuttuğunu altın etsin. Baban gün görmedi. Allah sana kötü gün göstermesin Şahinim. Bütün denizlerin balıkları senin ağına, senin oltana, senin zıpkınına gelsin inşallah. Ben de hemen gider komşularla helallaşır gelir evi toplarım. Kaptan dışarıya fırladı. Bu evin tapusunu aldığında o kadar o kadar sevinmiş, bütün bedeni sevince kesmişti. Öyleyse anasını görür görmez adaya gitmekten neden caymıştı? Anasına, o yalnız adada bir ömür geçirecek anasına mı acımıştı? Anasına kızmış mıydı? Anasını denemiş miydi bilemiyordu. Bu işin üstünde daha çok durmak istemedi. Korktuğu başına gelmemişti ya. Anası ondan önce, ondan daha istekli adaya koşuyordu ya. Ana oğlaklı, sütlü 3 kızıl keçiyi, 2 oğlaklı ala keçiyi, bir de tekeyi, bugünden tezi yok alacaktı ya. Neredeyse çarşının ortasında parmak şakırdatıp göbek atacaktı. Alışverişini yapıp eve hemencecik döndü. Anası da komşularla helallaşıp eve dönmüş, hemen hemen evi toplamış, denkleri bağlıyordu. Ter içinde kalmıştı. Geldin mi yavrum? Dedi. Geldim ana. Sen otur şuraya, denkleri ben bağlarım. Anasının elinden ipi aldı. Kilime sarılmış yatakları bağladı, duvarın dibine koydu. Kapkacağı bir çuvala doldurdu, hasırları topladı. Duvardaki resimleri indirdi. Mavi, yeşil, kırmızı boyalı resimdeki gemiden yalımlar fışkırıyor, burnundan yarı yarıya denize gömülmüş öteki vapurda batıyordu. Öteki resimlerde hep savaş resimleriydi. Dalgalanan ay yıldızı büyük bayrağın altında General Trikopis Mustafa Kemal Paşa'ya kılıcını teslim ediyordu. Öteki çarşaf kadar geniş resimde de iki asker süngülerini köküne kadar birbirlerine sokmuşlar, ayakta öyle dimdik kala kalmışlar, gülümsüyorlardı. Bahçedeki el arabasını kapıya getirdi. Yedek su küpünü, testileri dışarıya taşıdı. Ortalıkta hiçbir şey kalmayınca vardı anasının yanına oturdu. Anasına sarıldı. İyi ki adaya gitmek için inat ettin güzel anam. Göreceksin, evimiz ne güzel bir ev. Güzel Ketin'in. Ketin'in evi, diye övündü Kadri Kaptan. Gözleri hiçbir şey kalmış mı diye evin içini tararken farkına vardı. Ana, her şeyi topladık, biz nerede yatacağız bu gece, diye yakındı. Ana bozmadı. Hasırların üstünde, dedi. Bir geceden ne olur ki? Yanlarımız çürümez ya. Çürümez, dedi Kadri Kaptan. Gün ışımadan daha deniz beyazken yola koyuldular. Onları Kadri Kaptan'ın bütün çocukluk, balıkçı, Melek Hanım'ın da mahalle arkadaşları bu sabahın köründe uğurlamaya gelmişlerdi. Sabah açıldı, gün doğdu. Deniz dümdüzdü. En küçücük bir dalga, bir kırışık yoktu suyun yüzünde. Melek Hanım'ın içi alıp alıp veriyor, bir an o kimsiz kimsesiz, ıssız adaya, o cehennemin dibine gittiği için üzülüyor, hemencecik de arkasından içini bir sevinç dolduruyordu. Tekne adaya yaklaşırken Melek Hanım ayağa kalktı. Elini gözlerine siper etti. Önündeki denizden kapkara yükselen adaya baktı. Ada deyince küçücük bir şey sanmıştı, meğer kocamanmış. Bir dağ gibi bir şeymiş. Yaklaştıkça önündeki dağ daha da yükseliyor, genişliyordu. Alandaki ulu ağacın arkasındaki sıra sıra evlerin camı, pencereleri, renkleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Melek Hanım elleri belinde önünde yükselen bu yemyeşil dağa hayranlıkla bakıyor, adaya yaklaştıkça da şaşkınlıktan şaşkınlığa uğruyordu. Neresi orası? Sağ elini uzatmış iskeleyi gösteriyordu Melek Hanım. Adanın iskelesi. Melek Hanım sevincinden uçuyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel bir yere getirdin bizi. O küçücük evde neredeyse boğulacaktım. Allah tuttuğunu altın etsin. Teknenin başına doğru sallanarak, tökezleyerek yürüdü. Ana düşeceksin, diye Kadri koşup onu yakalamasa denize düşecekti. Ana ne yapıyorsun sen? Ne olmuş yani? Niçin düşüyormuşum oğlum? Ne güzel, ne güzel bir yer. Ben sana demedim mi? Allah seni bu dünyada da, öteki dünyada da bahtiyar kılsın. Melek Hanım sallanarak, koşarcana Kadri Kaptan'a giderken, denize düşmekten onu gene hemen yetişen kaptan kurtardı. Ana ne yaptın? Ana ne yapıyorsun? Ne olmuş? Bir şey yapmadım. Ayağım kayıyordu. Sevinçten soluk soluğa dolup taşarak, bak arkadaşların bizi karşılamaya gelmişler. Kaptanın ellerinden kayarak aşağıya süzüldü. Bu sefer de ağlıyordu. Ana ne oldu? Kaptan eğildi, onu yerden kaldırdı. Melek Hanım bir ağlıyor, sonra gözyaşlarını silerek bir gülüyor, bir ağlıyordu. Anam etme. Ana seni böyle görünce arkadaşlarım kim bilir ne sanacaklar. Belki de seni zorla getiriyorum sanacaklar. Ne sanarlarsa sansınlar, dedi Melek Hanım. Hemencecik de kendine geldi. Gözlerinin yaşını sildi. Tekne iskeleye yanaşırken yüzünün kırışıklıkları iyice açılmış, yüzü pes pembe bir sevinç çiçeğine dönmüştü. Birinci kitabın sonu. 12 Mart 1999.